Radyo Doktoru. ...13.2 saatimiz. Hepinize mutlu, keyifli bir gün diliyorum. Ve Radyo Doktoru'ndan, keyifli bir günden herkese merhabalar. Her zamanki saatimizde yine sizlerle birlikte olmak bizim için çok büyük bir keyif. Hani derler iple çekiyoruz. Gerçekten iple çekiyoruz bir araya gelmek için. Bugün de yine tam saatinde sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok keyifliyiz. Bugün yine her zaman yaptığımız gibi... Belki bildiğiniz, belki bilmediğiniz, belki yanlış bildiğiniz birçok bilgiyi, konuyu uzmanından öğreneceğiz. Sorularını soracağız. Belki sizin sorularınız varsa onlara cevap vermeye çalışacağız. Belki yanlış bildiğimiz sorular varsa onları düzelteceğiz. Bunlarla ilgili de uzmanlarımızdan bilgi alacağız. Şimdi başlarken önce tabii iletişim adreslerimizi verelim. Bize nasıl ulaşırsınız? Sorularınız varsa onları nasıl iletirsiniz? Onları bir ileteyim. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Elektronik postayla radyodoktor@trt.net.tr, sosyal medya hesaplarından Radyo Doktoru'ndan, Türkiye'nin Sesi Radyosu.com'dan ve mobil uygulamamız TRT TV'den, Türkiye'nin dünyanın neresinde olursanız olun bizi online olarak takip edebilirsiniz. Bugün ne konuşacağız? Bugün sevgili konuğumuz Doçent Doktor Sabahat Yılmaz Ağladıoğlu'yla çocuk endokrinini konuşacağız. Yani aslında içinde diyabet de olacak işin, işte buna benzer tiroid problemlerinde konuşacağız. Bu, ya da başka birçok konu var. Onların hepsini birazdan söyleyeceğim. Hepsini vermeyeyim. Sürpriz olsun biraz. Onların cevaplarını alacağız. Şu an yanımda sevgili hocamız. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Başlamadan önce güzel bir şarkı dinleyelim. Enerjimizi biraz artıralım.
Harika.
Hemen ardından da sohbet etmeye ve sorularımızı iletmeye başlayalım. Güzel bir şarkı dinleyelim. Ardından buradayız.
Nasıl savurdum, nasıl başardım o odalarda yaşamayı. Ay, hoş geldiniz. Ay, hoş geldiniz. Yavaş yavaş yavaş batarken gemimiz.
İşte telefon numaralarımız. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21. Bekliyoruz.
Evet, sorularınızı, telefonlarınızı bekliyoruz. Eğer varsa merak ettikleriniz endokrinle ilgili olarak, çocuklarınızla ilgili, diyabetle ilgili bilgi olarak hemen bize ulaşmaya başlayın. Biz de hemen soralım uzmanımıza. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, tekrar.
Sefa getirdiniz. Kendisi İstanbul'dan geldi. O yüzden bizim için çok daha kıymetli.
Çok teşekkür ederim.
Gerçekten o kadar yolu tabip de bizi bilgilendirmek için gelmiş olmanız bizim için çok büyük mutluluk. Şimdi endokrin dedik, deminden beri bahsediyoruz. Nedir endokrin? Önce onu konuşalım,
evet.
Endokrinle.
Endokrin aslında hormon bilimi demek. Yani hormon ne demek? Vücutumuzda iç salgı bezleri tarafından üretilen maddeler. Bu maddeler bizim anne karnından başlayarak yaşamımızın tüm evrelerinde hayatımızı etkiliyor. En çok büyümemizi, gelişmemizi, ürememizi, ergenliğe girmemizi, ergenliğimizin tamamlanmasını, vücutumuzdaki metabolik dengeyi, şekeri, tiroidi, her şeyi etkileyen maddeler hormon. İşte çocuklarda bu hormon hastalıklarını ilgilendiren, ilgilenen, onlarla ilgili hastalıkları tespit eden bölümün adı da çocuk endokrinoloji. Çocuk endokrinoloji genel olarak aslında en çok büyüme, gelişme ve diyabetle ilgileniyor. Ama tabii çok sayısız hastalık var çocuk endokrini ilgilendiren. İşte tiroid hastalıkları, ergenlik, erken ergenlik, gecikmiş ergenlik, duraklamış ergenlik, büyüme geriliği, boy kısalığı, obezite, obezitenin getirdiği tip 2 diyabet ve insülin direnci, kemik metabolizmasını ilgilendiren işte kalsiyum düşüklükleri, yükseklikleri, D vitamin eksikliği, raşitizm, böbrek üstü bezi hormon hastalıkları, işte genç kızlar de gördüğümüz adet düzensizliği, kıllanma fazlalığı, polikistik overden tutun da.
Bizim o kadar yani, zamanımız evet. Yok aslında ama.
Çok geniş yani, bir spektruma
en azından evet. En azından acil olan ya da en popüler olanlarını konuşalım. Mesela diyabet diyelim, tip 1 diyabet. Şimdi tip 1 diyabet hastalığının nedenleri nedir mesela? Yani çocukla ilgili de bağlayabiliriz ama genel anlamda da söyleyebiliriz.
Evet. Aslında öncelikle diyabeti tanımlayacak olsak, diyabet insülin eksikliğinde ya da etkisizliği sonucunda oluşan kan şekeri yüksekliği olarak tanımlayabiliriz diyabeti. Tip 1 diyabette asıl sorun insülinin ana olarak eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani bu da pankreasta yer alan adacık hücrelerinin harabiyeti sonucu oluşan insülin eksikliğiyle karşımıza çıkıyor. Tip 1 diyabet çocukluk çağının en sık kronik hastalığı. Yaklaşık bizim ülkemizde her yıl 2000 çocuk yeni diyabet tanısı alıyor.
2000,
ya da evet adam. Tüm dünyada da yaklaşık 65 bin yeni diyabetli çocuk bu sayıya ekleniyor. Yani oldukça büyük bir gruba etkiliyor diyabet. Diyabetin tabii ki bir diğer etkisi ömür boyu süren kronik bir hastalık olması tip 1 diyabet. Diyabet genel olarak baktığımızda yeni doğan döneminden ölüme kadar her yaşta ortaya çıkabilecek bir hastalık. Ama bizim çocuklarda sıklıkla gördüğümüz tip 1 diyabet genelde bir yaş sonrasında başlayıp ilkokul çağı çocuklarda bir pik yaş yapıp ergenlikte ikinci pikini yaptıktan sonra her yaşta ortaya çıkabilecek bir hastalık tip 1 diyabet. Tip 1 diyabetin tek tedavisi var. Bu da insülin replasman tedavisi. Yani insülin yerine koyma tedavisi. Neden çocuklar tip 1 diyabet oluyor? Aslında diyabet çok faktörlü bir hastalık. Yani biz buna multifaktöriyel diyoruz. Yani genetik ayağı var, çevresel ayağı var. Ama açıkçası sebebini bilmiyoruz. Yani sebebini bilmediğimiz için de tam olarak yani engelleyemiyoruz. Öyle söyleyelim. Yani tip 1 diyabet aslında asıl mekanizma otoimmünite dediğimiz vücutun kendi kendine hasar vermesi sonucunda oluşan yani pankreastaki insülin üreten hücrelerin yok olmasıyla giden bir hastalık. Bunun çok erken yaşlarda başladığını biliyoruz ama diyabetin ne zaman ortaya çıkacağını tam bilemiyoruz. Çıkacak olsa bile önleyemiyoruz. Çıkacağını bilsek bile önleyemiyoruz şu anki bilgilerimizle. Ama diyabeti iyi yönetebiliyoruz. Evet, çocuklarda tip 1 diyabet, bütün ailelerde de herhalde bunu söylemek lazım. Yani çocuklarımız tip 1 diyabet tanısı aldığında bunu bilmeliyiz ki tip 1 diyabet ömür boyu insülin kullanımını gerektiren bir hastalık. Şu anki günlük tedavi, yani özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber çocuklara sunduğumuz gerçekten büyük kolaylıklar var. Eğer iyi takip edilirse diyabetli çocuklar, bunların hani yaşamlarında, sosyal hayatlarında, başarılarında herhangi bir engele teşkil etmiyor ama iyi takip etmemiz gerekiyor.
Tabii her hastalıkta olduğu gibi evet. Takip çok önemli. Peki çocukluk döneminde tip 2 diyabet görülür mü?
Tabii. tabii ki görülebilir.
Tabii önce tip 2 diyabet dersek onun ne olduğunu da öğrenelim.
Evet, tip 2 diyabette işte biz diyabetin tanımının başında söylediğimiz gibi insülin eksikliği ya da etkisizliği dedik. Hı-hı. Tip 2 diyabette de asıl sorun insülin etkisizliğinden kaynaklanıyor. Yani aslında var olan bir insülini hücre kullanamıyor. Bu da tip 2 diyabetin ortaya çıkmasına neden oluyor. Tip 2 diyabet tip 1 diyabetten daha farklı olarak daha aslında... Biz önceden daha çok erişkinlerde görüyorduk ama işte obezitenin artması, insülin direncinin küçük yaştaki çocuklarda görülür hale gelmesi, değişen beslenme şartlarımız, yaşam koşullarımızla itibaren daha genç yaşlarda ortaya çıkıyor. Artık biz çocuklarda da tip 2 diyabetle karşılaşıyoruz. Burada asıl sorun insülin direncinden kaynaklanıyor ve var olan insülini hücre kullanamıyor. Tip 2 diyabetin daha çok genetik faktörleri var. Yani daha çok bağımlı ve tip 1 diyabetten farklı olarak... Eğer biz genetik risklerimizi biliyorsak ki bunlar işte bir ailede tip 2 diyabet varsa bir çocuğun annesinde babasında hatta anneannesinde babaannesinde dedesinde diyabet varsa bu çocuklar toplumdan daha fazla riskli olarak kabul edilip bunların beslenmelerine, beslenme alışkanlıklarına, kilolarına ve egzersizlerine daha dikkat ederek tip 2 diyabeti bir nebze de olsa önlemek mümkün. Ama tip 1 diyabette gerçekten sebebini tam olarak bilsek bile önleyemiyoruz. Yani bilsek bile önleyemiyoruz tip 1 diyabeti. Aileler hep bu konuda kendilerini suçluyorlar çünkü bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ben ne yaptım da çocuğum diyabet oldu? Böyle bir
yanlış beslenmeden çok mu şeker yedirdim, çok mu
düzensiz baktım? Değil işte böyle bir baktım. Hani endişeye kapılmalarına, kendilerini suçlu hissetmelerine gerek yok. Bizler de önleyemiyoruz şu andaki bilgilerimizle. Ama tip 2 diyabeti gerçekten sağlıklı beslenerek, spor yaparak ve bunu bir ulusal ya da uluslararası politika haline getirerek önlemek ya da en azından azaltmak mümkün.
Güzel. Bunu biliyor olmak önemli. Yani bunlar bizi aydınlatıyor işte. Bunlar önemli. Şimdi çocuklukta görülen diyabet belirtileriyle yetişkinlikte görülen belirtiler arasında bir fark var mı? Aynı belirtileri mi görüyoruz?
Benzer nasıl belirtiler anlarız? Var. Evet ama tabii ki çocuklarda daha farklı şeyler de var. Çünkü çocuklar malum büyüyen ve gelişen varlıklar. Biz çocuklarda en çok tip 1 diyabette çok su içme, çok idrara çıkma, kilo kaybı, gece altını ıslatma. Mesela örneğin tuvalet alışkanlığını kazanmış bir çocukta. Sonradan oluşan altını ıslatmalarda, gündüz altını kaçırma, çok tuvalete gitme, halsizlik, çocukta çok iştah artışına rağmen kilo kaybı, ağızda böyle aseton kokusu gibi hoş olmayan bir koku duyuyorsak bunlar diyabetin belirtileri olabilir. Mutlaka en yakın sağlık kuruluna başvurup bir şeker ölçümü yaptırmalarında fayda var. Bunun nesi önemli bizim için? Yani evet tanı koyduk. Diyabet özellikle tip 1 diyabette erken tanı çok önemli. Gerçekten hayatı kurtarır. Özellikle hem hekimin hem hastanın hem ailenin bizim yönetiminde zorlandığımız tanı anında diyabetik koma dediğimiz diyabetik ketoasidoz oluşmadan eğer çocuklara tanı koyabilirsek tedavilerini çok daha kolay bir şekilde başlıyoruz. Yoksa diyabetik ketoasidoz dediğimiz bir tablo oluşturuyoruz. Bu tablo hayati tehlikesi olabilecek bir tablo. O yüzden buraya gelmeden çocukları işte o şeker yüksekliği sırasında yakalayabilirsek daha kolay tedavilerini başlıyoruz ve çocuklarımızın hayatını kurtarıyoruz.
Peki tedavi ve diyet nasıl uygulanıyor desem?
Evet, diyet aslında bir beslenme alışkanlığı diyelim. Tabii ki yaşlarına ve cinsiyetlerine, boy ve kilolarına uygun kalorilerde diyet öneriyoruz. Genelde çocuklarda ara öğün ve ana öğünle beraber beslenmeler öneriyoruz. Burada asıl amacımız insülini vermek. Ama insülini birçok şekilde verebilirsiniz. Yani enjeksiyonla da verebiliriz, kalemle de verebiliriz. Ya da çok daha gelişen sistemler var. 24 saat sürekli insülin infüzyonu yapan pompalar aracılığıyla da verebiliriz. Burada asıl amacımız çocuğa bir bazal insülin dediğimiz, yani işte bunu ya uzun etkili insülinlerle yapıyoruz, çoklu insülin şemalarında ya da pompayla sürekli insülin infüzyonuyla yapıyoruz. İnsülin veriyoruz. Öğün öncesi mutlaka şekerlerini ölçmelerini istiyoruz ve aldıkları diyetteki karbonhidrat oranına uygun insülin önererek şekerlerini kontrol etmeye çalışıyoruz. Burada aslında diyabetin çok ayağı var. Yani diyabet yönetim için bir diyabet ekibine ihtiyacımız var. Bu diyabet ekibi bir çocuk endokrin uzmanı, diyabet eğitim hemşiresi, aynı zamanda bu konuda eğitimli bir diyetisyen ve sosyal hizmet uzmanından oluşması gereken bir grup ve bu şekilde hastalara, bunlarla tabii hasta bizim çocuklar olduğu için çocuklarımızın örneğin çok büyük vakti okullarda geçiyor. İşte okullarla işbirliği içinde çalışmamız gerekiyor. Bu konuda hani sosyal olarak da gerçekten bir sorumluluk üstlenmek gerekiyor bu çocuklara destek olmak için. Bu konuda bizim ülkemizde Çocuk Endokrin Derneği'nin gerçekten çok büyük çabaları var ve okulda diyabet Destek Programı adı altında. Hani öğretmenlerimize eğitimler veriyoruz, onlara mektuplar gönderiyoruz. Çocuklarımızın okulda uygulanacak tedavileri, şeker ölçümleriyle ilgili bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz.
Öğretmenlerin de bu konuda aslında üzerine düşen görevler var.
Evet, çok.
Var.
Çünkü okulda sadece geçirdiğini düşünürsek en azından hani okul çağındaki bir çocuğun günde en az 2-3 sefer okula denk gelecek şekilde şeker ölçmesi gerekecek. Hani burada çocuk belki yükseklik yaşayacak, belki düşüklük yaşayacak. Burada çocuğu yönlendirebilmek ve ona hani destek olabilmek gerçekten önemli.
Evet, öğretmenleri de bu konuda çağrıda bulunmuş olalım. Bu konuda birazcık
evet,
daha
biz çocuk endokrin
lazım.
Hekimleri hepimiz, yani bize ulaşan her öğretmene gerçekten bu konuda eğitim vermek için gönüllüyüz. Dediğimiz gibi bu program aslında hani hem Milli Eğitim Bakanlığı ve hem Sağlık Bakanlığı tarafından hem de bizim derneğimizde ortak yürütülen bir program. Okulda diyabet diye bir program var. Hastalarımızı ve öğretmenlerini bilgilendirmeye, ihtiyacı olan herkese de eğitim vermeye hazırız.
Harikaymış. Gerçekten başarılar diliyorum. Peki tiroid bezi desem, bununla ilgili hastalıklar desem,
evet,
çocuklukta çok mu görülür mesela tiroid hastalıkları,
evet, yani
yoksa onun da bir yaşı var mıdır?
Yeni doğan döneminden itibaren başlıyor aslında tiroid hormonlarının vücutumuzda etkisi.
Nasıl anlarız?
En önemlisi,
yeni doğan bir çocuk
evet,
var mesela. Ben nasıl anlayacağım tiroidinde
problem? Bunu anlayamıyoruz zaten. O yüzden işte bu ulusal tarama programları gündeme geliyor. Yani yeni doğan döneminde bizim ülkemizde yaklaşık 2006 yılından beri aktif olarak neonatal tarama programı üretiliyor. Birkaç hastalıkla beraber tiroid hastalığını tarıyoruz. İşte topuk kanı diyorlar. Hani halk arasında zeka testi olarak da geçiyor. Tam olarak zeka testi olmasa da tiroid hastalıklarını yeni doğan döneminde tarama programıyla tanıyoruz. Ama işte annede bir diyabet, annede örneğin gebelikte bir tiroid hastalığı var ise, ailede böyle tiroid hastalığı olan çocuk öyküsü var ise, belki sadece tarama kanlarıyla yetinmemek ve hani en azından doğduktan sonra ilk bir hafta içinde bir tiroid hormonlarına bakmak yeterli olabilir. Tiroid hormonları doğumdan itibaren yine yaşamın sonuna kadar bütün sistemleri etkileyen bir hormon. Eksikliğinde mutlaka işte çocuklarda biz en çok büyüme gelişme geriliği, boy kısalığı, ciltte kuruluk, saç dökülmesi, unutkanlık, okul başarısızlığı gibi bulgularla karşılaşabiliriz. Yeni doğan döneminde uzamış sarılık olabilir. Geç tanı alan çocuklarda işte kafasını boynunu tutamama, hipotoni dediğimiz çocuğun tam gelişememesi, kas gücünün iyi olmaması gibi durumlarla karşımıza çıkabilir. Ama burada asıl amaç hipotiroidi tüm dünyada önlenebilir zeka geriliğinin en önemli nedeni. Tanı erken koymamız gerekiyor. İlk 15 gün içinde tanı koyduğumuz zaman bu hastalıklar çocukta herhangi bir probleme neden olmadan tedavi edilebiliyor. Tarama programının da önemi burada başlıyor.
Çok iyi. Yani o programın belki biraz geç kalınmış olabilir.
Evet,
çok,
tabii
çok
dünyada daha eski zamanlardan
çok daha
beri yapılıyordu.
Belki
ama bizim bakanlığımız bunu çok iyi takip ediyor gerçekten. 2006 yılından itibaren hipotiroidi başka hastalıklarda taranıyor. 86 yılından beri fenilketonuri dediğimiz metabolik hastalıklardan da birkaç tane var taranan, ama şu anda bizim hani endokrini ilgilendiren tiroid hastalığı gerçekten bu konuda iyi taranıyor,
çok
iyi
güzel
takip ediliyor.
Harikaymış. Peki teşhisini nasıl koyacağız tiroidin?
Kan tahliliyle koyuyoruz. Yani işte hormonda TSH dediğimiz tiroid stimüle edici hormon ve serbest hormon düzeylerinin ölçümüyle. Tedavisi de çok kolay. Yani ve ucuz bir tedavi. O yüzden mutlaka çocuk endokrin hekimlerine ulaşmaları yeterli aslında hastalarımız.
Testlerden sonra
testlerle
zaten
testlerle beraber endokrine yönlendiriliyor.
Peki şeyle belli eder mi kendisini?
Goiter'la belli edebilir daha büyük çocuklarda. Boyun ön yüzeyinde hani büyüklük, nodül gibi bulgular da tabii tiroide eşlik edebilir. Tiroid hastalığının genel olarak en sık nedeni aslında iyot eksikliği. O yüzden hani biz hastalarımıza hipertiroidi, yani tiroid hormon fazlalığı olan hastalar dışında tüm topluma iyotlu tuz kullanmayı öneriyoruz. Bu aslında önemli. Şu anda hani böyle özellikle kaya tuzu, Himalaya tuzu gibi tuzlar kullanılıyor ama bunlar iyotsuz. O yüzden mutlaka iyotlu tuz kullanmalıyız. Özel engel olan bir hastalığımız yoksa, zaten öyle hastalarımızı öneriyoruz iyotsuz kullanmanız gerekir diyor. İyotlu tuz kullanmak ilk aşama. Daha sonrası tahlillerle çok daha kolay bir şekilde tespit edilebiliyor. Dediğim gibi tedavisi de kolay, ilacı ucuz, takibi kolay bir hastalık. Ama tespit etmemiz gerekiyor.
İhmal etmesinler.
Evet.
Bir uzmana danışsınlar, bununla ilgili test yaptırsınlar. Ona göre de erken müdahaleyle çok daha hızlı yol alsınlar.
Kesinlikle öyle.
Peki bir sorumuz var. Tabii dinleyen dostlar şimdi kendilerini sorgulamaya başlıyorlar. Anne babası şeker hastalığı olan çocukta mutlaka şeker hastalığı çıkar mı?
Hayır. Yani bu tabii ki herkesin merak ettiği bir soru. Şunu söyleyebiliriz. Eğer bir ailede diyabet öyküsü varsa toplumdan daha fazla riskimiz var. Ama biz baktığımızda çalışmalar da gösteriyor ki tip 1 diyabetli çocukların aslında çoğunun ailelerinde diyabet öyküsü yok. O yüzden böyle bir kaygı yaşamamıza çok gerek yok. Evet, biliyoruz bazı tip 1 diyabetle ilişkili genlerde ailede risk artıyor. İşte kardeşte risk artıyor. Ailede varsa çocukta risk artıyor. Ama genel olarak söylediğimizde tip 1 diyabetli çocukların çoğunun ailesinde aslında diyabet yok. Toplumdan riskimiz fazla ama işte sağlıklı beslenme, spor, bunlarla önleyebileceğimiz kadarını önlemeye çalışmalıyız.
Evet, peki obezite desem bugün çok büyük problemlerimizden birisi. Evet. Dünyanın savaş açtığı, ki bizim Sağlık Bakanlığı'nın da bir süredir bununla ilgili çok büyük çalışmaları var. Özellikle çocuk obezitesiyle ilgili olarak. Obezite ve diyabet ilişkisi desem nasıl acaba tarif ederiz şu an?
İşte özellikle tip 2 diyabette obezite en önemli risk faktörü. Obezite tüm dünyada global olarak artan bir problem. Bizde de artıyor, çocuklarımızda da artıyor bizim gördüğümüz. Ve daha küçük yaşlarda obeziteyle karşı karşıya kalıyor çocuklar. Burada ailelere düşen obezitenin geliştiği birkaç tane dönem var çocuklarda. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir tanesi ek gıdaya geçtiğimiz dönem. Bir diğeri çocukların ilkokula ana sınıfına başladığı dönem. Bir tanesi de ergenlik dönemi. İşte bu dönemde çocuklarımızı sağlıklı beslenmeye, spor yapmaya alıştırmamız gerekiyor. Bu aslında belki hani hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem Sağlık Bakanlığı'nın ortak bir çalışması olarak ilerlemesi gerekiyor. Ailelerin de bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Obeziteyi önlediğimizde tip 2 diyabeti ve tip 2 diyabetle ilişkili birçok komplikasyonları önleyip azaltabiliriz. Obezite gerçekten mücadele edilmesi gereken bir durum. Çocuklarımızda basit şeker dediğimiz, yani basit karbonhidratlardan, paketli gıdalardan, katkılı gıdalardan uzak tutmaya, onları sağlıklı beslenmeye, işte okullarda belki kantinlere, bunlara...
Onunla ilgili bir çalışma
var
sanırım.
Var, kesinlikle var. Ve iyi de takip ediliyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.
Çok güzel, ama yeme bozukluğu çocuklarda çok fazla.
Evet.
Ya bununla ilgili problemler yaşıyor. Peki annelere, özellikle ailelere... Yeme bozukluğu olan çocuklarla ilgili neler yapmasını tavsiye edelim?
Evet, ek gıdaya...
Ek ne yapsınlar mesela?
Yani bir kere birincisi ek gıdaya erken başlamayalım. Yani obeziteyi önlemede belki en temel problem ta doğduktan sonra başlıyor. Hemen doğar doğmaz anne sütüyle beslenmeye ağırlık verelim. İlk 6 ay çok gerekli olmadığı sürece ek gıdaya başlamayalım. Ek gıdaya başladığımızda aceleci davranmayalım. Çocuklarda damak tadını geliştirmeye çalışalım. Kendi kendilerine yemeyi, tadını almayı öğretmeye çalışalım. Ve çocuklarımız annelerde en çok yani... Bunu da yemedi, bugün de aç kaldı, aman şu çikolatayı da yesin, şu bisküviyi de tüketsin bari enerji alsın gibi onların damak tatlarını yanlış şeylerle tanıştırmayalım.
Bir de çocuk toraman olmadı mı sağlıksız.
Evet, o da.
Olmaz yani, o çocuk kilolu değilse.
Böyle. Bu da evet yanlış bir bilgi, işte, bunlara dikkat edelim. Evet,
bunları artık değiştirmemiz lazım.
Evet. Sağlıklı beslenmeye çalışalım ve bu damak tadı gerçekten 6. aydan itibaren gelişiyor. Bebeklerimizde onları sağlıklı gıdalarla tanıştırırsak sağlıklı beslenmeye devam edecekler. Bunlara dikkat edelim.
Bir arkadaşımızın çocuğunun bir hikayesi var bununla ilgili. Çocuğa hiç şekerli bir şey yedirmemişler. Yani o paketlenmiş bisküvilerdir, çikolatalardır ve buna benzer hiçbir şey tatlı, hiçbir tatlı yememiş. Ve 20 küsur yaşına kadar hiç tatmamış tatlıyı. Sonrasında da pişman olmuşlar. Acaba bir şeylerden mahrum mu bıraktık diye. Yani bunu bir sağlık problemine sebep olma durumu olur mu acaba diye. Tedirgin olmuşlar. Ama çocuk çok sağlıklı. Hiçbir problemi yok.
Bu çok yanlış bir şey değil. Ama hani karbonhidrat şöyle. Karbonhidrat aslında çocukların besinlerinde en az %60'ını oluşturması gereken bir madde. Ama bizim söylediğimiz basit karbonhidrat yani basit şeker. Karbonhidratı başka şeylerden de alabiliriz. Örneğin bulgurdan alabiliriz. Kırmızı biberde bile karbonhidrat var. Yani kuru baklagillerde karbonhidrat var. Sağlıklı karbonhidratlarla çocuklarımızı tanıştırmalıyız. Sağlıksız karbonhidrat dediğimiz basit şekerlerden onları mümkün olduğunca uzak tutmak yapılabilecek güzel bir şey. Evet, damak tatları gelişirse belki bize çok güzel gelen şeyler onlara iyi gelmeyebilir. O yüzden hani buna dikkat etmek gerekiyor.
Evet, o çocuk 20 yaşında ilk kez bir çikolata ya da şeker yediğinde ne hissediyor acaba ya, çok merak ettim.
Çok etsin. Hoşuna gitmiyor olabilir,
olabilir
kesinlikle.
Olabilir, değişik gelmiş evet. Olabilir. Bir sorumuz daha var Almanya'dan. Tip 2 diyabet tanısı konmuş fazla kilolu bir çocuk sağlıklı kilosuna dönerse diyabetten kurtulur mu diyor.
Evet, yani burada tabii ki insülin rezervleri, mevcut hemoglobin A1C değeri de önemli ama biz görüyoruz kurtuluyor, kurtulabilir. Yani evet, tip 2 yani diyabet evresine göre geri dönüşümü olabilen bir durum. İnsülin direnci ile ilgili ağızdan kullanılan tedavilerle bunlar düzeltilebilir. Ama tabii çok ileri bir safhadaysa, hani insülin bağımlılığı gelişmiş ise geri dönmeye de bilir. Ama büyük oranda bizim şu aşamada hani en çok çocuklarda karşılaştığımız insülin direnci aşamasında bu olay geri döndürülebilir.
Genele baktığımızda da işte beslenme alışkanlığı, yaşam tarzı.
Yaşam tarzı, evet.
Yani hepsi aslında bunların hep temelini oluşturuyor. Çocukluktan başlayarak şimdi önce ailenin kendisinin bu konudaki alışkanlığını değiştirmesi gerekiyor ki. Çünkü örnek.
Tabii ki örnek olmamız gerekiyor.
Örnek, bu şeye benzetirim işte evde hiçbir şekilde kitap okunmuyor.
Evet.
Ve anne baba çocuğa sürekli diyor ki kitap oku. Yani bununla aynı. Yani sen bununla ilgili örnek olmalısın ki çocuk da onu görüp o ortamda yetişip büyüyüp bunu kendine içsel halde kabul ettirip ve onu yapmak istemesi gerekmeli. Ama yok, sen hiçbir şey yapma. Sen sürekli hazır gıdalarla beslen. Evet. Hep dışarıdan yemek yeme.
Elimizde onun yememesi gereken bir şeyle gibi, ona yeme demek
gibi,
doğru
gibi.
Değil.
Elimizde cipsle. Evet. Evladım o brokoliyi yemelisin de ama sen cips yemeye devam et gibi bir şey. O yüzden ailede başlıyor bu iş. Önce anne babalarda bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Bir de beslenmenin büyümeyle olan etkisi var. Bu çocukların hani boyların uzaması ile ilgili olan problemler, işte ergenlik geçti, işte yaşı şu oldu, hala boyu uzamadı. Bunun acaba hani beslenmeyle bir etkisi var mı? Hormonal mi bu durumda?
Bununla tabii ki beslenmenin mutlaka çocukların boyuyla etkisi var. Yani aslında boy bizim çevresel faktörlerden etkilenen en çok genetik özelliğimiz. Mutlaka bir genetik özelliğimiz var ama bunu daha iyi ya da daha kötü işte beslenmeyle, sporla yapabiliriz. Ama beslenmeyi genel olarak baktığımızda çocukların gelişimiyle ilk 2 yaş. İlk 2 yaşta yani boy kısalığıyla bir çocuk bize başvuruyorsa ya da gelişme geriliğiyle burada daha çok beslenme problemleri yatıyor. Yani ya çocuğun uygun gıdaya ulaşmaması, belki emilim problemi olan başka bir sistemik hastalığının olması, en çok ilk 2 yaşta beslenmeyle ilgili problemler ortaya çıkıyor. 2 yaştan sonra ortaya çıkan boy kısalığı, büyüme gelişme geriliğinde de daha çok endokrin nedenler ortaya çıkıyor. İşte burada da tiroid hormon eksiklikleri gibi, büyüme hormonu eksiklikleri gibi. Ama biz genel olarak boy kısalığını ele aldığımızda bunların %80'i, yani çok büyük bir kısmı normal ya da normalin varyantı dediğimiz durumlardan oluşuyor. Burada şu demek istiyorum. Yani genetik özelliklerimiz önemli. Evet, biz mutlaka çocuk endokrininde zaten bize boy kısalığıyla gelen her çocukta anne ve babanın boyunu da ölçüyoruz. Onun hedef boyunu, şu anki mevcut boyunun bu hedef boyla uyumlu olup olmadığını, kendi içinde sergilediği büyüme hızını, bunlara bakarak normal mi yoksa normalin dışında bir durum mu, bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Bizim için büyüme gelişme geriliklerinde altın standart çocuğun büyüme hızıdır. Bir çocuk kısa olabilir, büyüme hızı iyi ise bu çocuk sağlıklıdır. Bir çocuk uzun olabilir, büyüme hızı kötüyse onun altından da ciddi endokrin hastalıklar çıkabilir. O yüzden burada en önemli şey aslında çocukların düzenli aralıklarla büyüme ve gelişmelerinin izlenmesi. Bu vazgeçilmemesi gereken bir durum. Ne sıklıkta yapalım bunu? İşte ilk bir yaşta her ay, özellikle ilk 6 ay her ay mutlaka çocuğumuzu doktor kontrolüne götürelim. 6 ay 12 ay arası her ayda olabilir çocuğa göre, gelişimine göre. Bu 2 ayda bir de olabilir. Ve 2 yaşına kadar her 3-6 ayda bir, bundan sonra da her 6 ayda bir mutlaka herhangi bir sağlık sorunu olmasa bile büyüme gelişmesi açısından takip edilmesi önemli. 2 yaşından sonra daha çok endokrin hastalıklar ön plana çıkıyor. Burada önemli olan özellikle tiroid hormon eksiklikleri yerine koyduğumuzda düzeliyor. Büyüme hormonu eksikliği, ki büyüme hormonu tedavisi hani boy uzatan, gerçekten yüz güldüren bir tedavi. Ama ailelerde şöyle bir beklenti oluyor. Boy kısalığıyla gelen her çocuğu büyüme hormonu tedavisi verilmesi. Bu mümkün olmuyor. Çünkü bize gelen çocukların aslında baktığımızda çok az bir kısmında biz büyüme hormonu eksikliği tanısı koyuyoruz. Evet, büyüme hormonu eksikliği tanısı koyduğumuz çocuklarda büyüme hormonu tedavisiyle gerçekten çok yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Ama her boy kısalığı olan çocukta büyüme hormonu eksikliği çıkmıyor. Dediğim gibi daha çok genetik faktörler ön planda oluyor. Genetiğin dışında anne babası kısa olmayıp geç büyüyen çocuklar var bir de.
Bizde vardır. Ya evet. Babası da uzun ama.
Evet.
Ya işte bizde herkes uzun ama bunun boyu çıkmadı. Ya da işte evde herkesin boyu kısa ama bu çocuk niye bu kadar uzun?
Evet.
Tam tersi durumlarda yaşanabiliyor.
Evet. Burada geç büyüyen özellikle erkek çocukların da izlediğimiz rahatsızlık demeyelim. Bu onlardaki fizyolojik bir durum. Konsüsyonel büyüme geçme geriliği olarak adlandırıyoruz. Burada ailede bir öykü oluyor. Onu sorgulamak gerekiyor. Amcada, dayıda, babada böyle yaşıtlarından daha geç büyüyen, daha geç boy atan bir erkeğin öyküsü oluyor. Daha çok erkek çocuklarında gördüğümüz bir durum. durum. Daha çok böyle zayıf erkek çocuklarında gördüğümüz bir durum. Kilolu bir erkek çocuğunda boy kısalığıyla karşılaşıyorsak ya da obezitesi olan herhangi bir çocukta boy kısalığıyla karşılaşıyorsak burada daha çok gerçekten endokrin hastalıkları araştırmak gerekiyor. O yüzden burada da mesajımız bu olsun. Özellikle gelişme geriliği olan çocuklarda, yani boy kısalığı olan çocuklara obezite eşlik ediyorsa onları çok daha dikkatli ve mutlaka çocuk endokrin hekimlerinin görmesi gerekiyor.
O kadar seri cevaplıyor ki soruları. O kadar net bir akıcı anlatıyor ki. Yani o kadar çok soru sorduk ki herhalde fazlasıyla cevap vermişizdir diye düşünüyoruz.
Evet.
Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. O kadar güzel anlattınız ki. Yani kafamda hiçbir soru kalmadı.
Teşekkür
bununla
ederim.
İlgili olarak eminim sevgili dinleyenlerimizin de bununla ilgili soruları cevaplanmıştır. Ağzınıza sağlık. Doçent Doktor Sebahat Yılmaz Ağladıoğlu canlı yayın konuğumuzdu. Çocuk hastalıkları ve endokrinoloji uzmanı kendisi ve sorularımıza cevap verdi. Hem de İstanbul'dan geldi. Çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda başka konularla tekrar bir araya gelmeyi umut ediyoruz.
Tabii ki seve seve.
Tekrar bir arada olmak isteriz. Evet, güzel bir şarkı dinleyelim. Onun dışında Hollanda'ya gideceğiz. Hollanda'dan sevgili Yusuf'tan son gelişmeleri alacağız. Bakalım Avrupa'da sağlıkla ilgili ne gibi gelişmeler, ne gibi haberler var. Onları öğreneceğiz ama öncesinde güzel bir şarkı dinleyelim.
Yaşamak güzel. Söylenecek şarkılarım bitmedi henüz. Söyleyecek sözlerim tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel.
13.37 Türkiye'nin saatleri ve Radyo Doktoru'na tüm hızımıza devam ediyoruz. Evet, sıcaklar bu ara hepimizin herhalde en çok şikayet ettiği şeylerden birisi. Hemen Hollanda'ya gidelim ve sevgili Yusuf Özkan'a bir merhaba diyelim. Merhaba Yusuf.
Merhaba, iyi yayınlar Özgür.
Hoş geldin. Selamlar bizden sizlere. Biz burada sıcaklarla boğuşuyoruz. Avrupa'da sıcakların durumu ne? Ben geçtiğimiz hafta Barcelona'daydım. Antalya gibiydi. Çok nemli ve sıcaktı. Çok bunalttı bizi. Acaba siz de öyle misiniz? Nedir durum orada?
Evet, hatta İspanya'dan daha fazla diyebiliriz. Çünkü Hollanda'da 25 dereceyi geçtiğinde deniz seviyesinin 7 metre altında olduğu için nemden neredeyse yaşanmaz hale geliyor. Ve bu hafta başından itibaren hava sıcaklıkları 35 dereceyi bulmaya başladı ve 40-42 dereceye kadar çıkabileceği konuşuluyor. Tam anlamıyla çöl sıcakları hakim. O yüzden de sürekli uyarılar yapılıyor. İnsan ve hayvan sağlığı konusunda özellikle yeterince sıvı tüketilmesi, güneşe karşı koruyucu giysiler dışarı çıkılması, mecbur kalmakça dışarı çıkılmaması ama çıkılacaksa da güneşe karşı koruyucu giysiler, koruyucu krem ve cilt temizliğine özen gösterilmesi, öğleden sonraları mümkün olduğunca dışarıya çıkmaktan kaçınması ve evin seri tutulması isteniyor. Yine evcil hayvanların özellikle asfalttan yürütülmemesi uyarısı yapılıyor. Köpeklerin özellikle. Çünkü yoğun sıcakta asfalttaki sıcaklık oranının birkaç kat daha fazlalaştı. Bunun da hayvan sağlığına büyük zarar yol açtığını belirtiyorlar. Yine özellikle evcil hayvanların bakımına özen gösterilmesi, sıcakta tüyler arasında ya da derideki bakterilerin çok yoğun şekilde arttığına dikkat çekiyor uzmanlar. Bu nedenle de daha ciddi sağlık sorunlarına yol açmamak için hayvan sağlığını, hayvan temizliğine de önem verilmesi ve mümkün olduğunca çok fazla sıvı verilmesi uyarısını yapıyorlar Özgür.
Evet, biz de aynı şeyleri yapmalıyız. Yani bu uyarılar bizim için de geçerli. Sadece Avrupa'daki insanlar için de, bizim için de geçerli. Çünkü biz de aynı sıcakları yaşıyoruz. Enerji çiçekleriyle ilgili, özellikle gençlerin sağlığına zarar vermesiyle ilgili bir haber var. Bununla ilgili ne diyeceksin?
Çok yaygın Avrupa'da. Özellikle 13-19 yaş arasındaki gençler arasında günde kişi başına 3 kutuya kadar, minimum 3 kutudan daha fazlasına kadar tüketenler var. Ve içindeki başta şeker olmak üzere zararlı maddeler nedeniyle gençlerin sağlığının ciddi oranda tehdit altında bulunduğunu belirtiyor Hollanda Halk Sağlığı Kurumu. Bu nedenle çeşitli önlem arayışları içerisinde hükümet bu içeceklerin içerisindeki şeker oranının düşürülmesi başta olmak üzere çeşitli önlemler planlanıyor. İlk önlemler süpermarketler zincirinden geldi. İki yaygın süpermarket zinciri 14 yaşından küçüklere bu içeceklerin satılmaması kararını aldı. Tabii ki memnuniyetle karşılandı ancak bu yeterli değil. Enerji içecekleri konusunda çocukların, gençlerin daha fazla uyarılması ve tüketimin mümkün olduğunca azaltılması konusunda çağrılar ve çalışmalar yapılıyor Özgür.
Evet, önemli. Bu konuda satıcıların da bilinçli davranması gerekiyor. Ama dediğim gibi daha da fazlasına ihtiyaç var. Yeterli olacağını ben de düşünmüyorum. Çünkü hani kendimizden biliyorum. Çocukluğumuzda alamadığımız yasak olan şeyleri başka birilerine aldırma konusunda yöntemler türetmişliğimiz ya da yaşımızı büyükmüş gibi gösterme yöntemleri yapmışlığımız var. Hepimizin olduğu gibi. O yüzden bununla ilgili daha kesin ya da daha somut önlemler alınması gerekiyor. Evet, bir de bilgisayarlı tomografi ile ilgili bunların çocuklara olan zararı ile ilgili bir haber var.
Evet, son yapılan araştırmalarda özellikle bilgisayarlı tomografiye giren çocuklarda beyin tümörü riskinin çok fazla arttığı belirlenmiş. Hollanda medyasında yer alan araştırmaya göre 168 binden fazla Hollandalı çocuk üzerinde yapılmış araştırma 1979 ve 2012 yılları arasında kapsayan oldukça kapsamlı bir araştırma. Ve sonuçlar tabii ki biraz üzücü, çünkü tomografi yapılan çocuklarda daha doğrusu beyin tümörü oluşan kişilerin geçmişine bakıldığında daha önce bilgisayarla tomografiye girdiği belirlenmiş büyük ölçüde ve önemli ölçüde bu hastalığı tetikleyen bir etkisi olduğu saptanmış. Tomografideki radyasyon miktarı nedeniyle beyin tümörünün gelişimine neden olduğu belirtiliyor uzmanlar tarafından.
Şimdi çok eski bir tarihten bugüne kadar olan geniş uzun süreli bir araştırma. Şimdi 70'li yıllardaki kullanılan cihazlarla bugün kullanılan cihazlar arasında tabii ki radyasyon miktarı arasında çok büyük fark var. Yeni cihazlar oldukça düşük radyasyonlu. Hatta şöyle diyorlar uzmanlar, daha önce yaptıranlar da bilir. İşte iki kere uçağa binmişsiniz kadar radyasyon alıyorsunuz diyorlar örnek. Şimdi herhalde bundan sonraki süreçte bunun ilerlemesi değil de gerilemesini bekliyor olmamız gerekiyor. Çünkü bununla ilgili eğer bu etki ediyorsa çocuklarsa, yeni cihazlar, yeni tomografi cihazlarının hatta her geçen gün daha da düşük radyasyonlu olarak üretilmeye başlaması herhalde bunun önüne geçecektir diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum?
Tabii ki özellikle Japonya'da bu cihazların yaydığı radyasyonun düşürülmesi konusunda şu anda zaten yoğun bir çalışma yapılıyor. Dolayısıyla yüksek radyasyon etkisinin azaltılması amacıyla bu yönde yoğun çalışmalar yapılıyor. Senin de söylediğin gibi geçmişe oranla şu anki veriler daha iyimser ve önümüzdeki süreçte bunun minimum en az seviyeye indirilmesi için de çalışmalar devam ediyor Özgür.
Evet, hatta bir Türk bilim insanının da radyasyonsuz tomografi cihazı yapma konusunda çalışmaları olduğunu biliyoruz. Belki de bunu bir Türk yapacak. Biz de bunu gururla bütün dünyaya söyleyeceğiz göğsümüzü gere gere.
Evet, ne güzel olur. Sosyal medyada zaten çok yoğun ilgi gören bir haberdi bu. Umarız bir an önce insanlığın yararına şeyler artar ve biz de insanlık olarak bundan gurur duymaya devam edelim.
Evet, fayda sağlarız. Bizim çocukluğumuzda oyun hamurları vardı. Hatta biz oyun hamurlarıyla büyüttük, renkli renkli. Hem de ben çok severim. Hala da ara ara stres atmak için böyle elimde oynarım. Çok severim. Şimdi tabii yeni oyun hamurları birazcık daha farklı. Bununla ilgili de bir araştırma var. Slime hamuruyla alakalı olarak. Çok da popüler. Neredeyse her çocuğun elinde. Bununla ilgili herhalde bir problem var. Bir sağlık problemi yarattığını söylüyorlar. Bununla ilgili haber ne?
Evet, benim kızımın da en gözde oyuncaklarından birisi. O yüzden görür görmez ilgiyle okuduğum haberlerden birisi. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre çocuk arasında oldukça popüler olan bu slime hamurunda ciddi seviyede kısırlığa yol açan kimyasal madde bulunduğu belirlendi. 11 ayrı marka incelendi ve 8 üründe tavsiye edilen miktarın üzerinde bir kimyasal madde bulunduğu belirlendi. Avrupa Birliği standartlarının 4 kat üzerinde olduğu açıklanıyor. Bunun da başta kısırlık olmak üzere tahriş, kusma, ishal, kramp gibi birçok yan etkiye sahip olduğu belirtildi. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bu ürünlerde kilo başına 300 mg'a kadar baron izni verildiği biliniyordu. Ancak bu ürünlerde dediğim gibi 4 katı fazla çıktı. O yüzden Türkiye'de de yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yani biraz dikkat edilmesi, ebeveynlerin daha dikkatli olması gerekiyor bu konuda sanıyoruz. Çünkü hala bu piyasada satılıyor, geri çekilmiş değil birçok marka. Avrupa'da özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde mevzuat gereği yapılan baskılar sonucu bazı ülkelerde geri çekildiğini biliyoruz ama Türkiye'de henüz bu konuda basına yansıyan bir durum yok. O yüzden biraz dikkatli olunmasında fayda var diye düşünüyorum.
Evet, Özgür. Ailelerin bu konuda biraz daha bilinçli davranmasını istiyoruz. Yaz aylarında özellikle yaşadığımız problemlerden birisi de ultraviyole ışınların D vitamini açısından vücudumuzda etkisidir. Hep yaz döneminde bunu söylerdi. İşte kemiklerin gelişimidir, vücuttaki D vitamini eksikliğidir, işte güneşte kalmalıyız ve buna benzer şey. Ultraviyole ışınlarla D vitamini açısından zengin ilginç bir şey üretmişler. Nedir bu?
Evet. Geçtiğimiz yıllarda medyaya yansımıştı. Dünya Birleşmiş Milletler ve Dünya Gıda Tarım Örgütü'nün yeni alternatif gıda olarak öne sürdüğü böcek ve solucanların üretimine başlanmıştı. Hatta Belçika'da ve Hollanda'da birkaç yıldır marketlerde böcek ve solucanlardan yapılmış ürünler şu anda satılıyor. İşte hamburger ya da diğer aperatif şeyler satılıyor. İşte bunların yapımında kullanılan solucanların içindeki D vitamini oranı ultraviyole ışınlar sayesinde artırılmış. Artık zaten protein açısından oldukça zengindi bu gıdada kullanılan böcek ve solucanlar. Ancak yeni yöntemin ardından daha da lezzetli ve protein açısından daha zengin, D vitamini açısından daha zengin hale getirildiği belirtiliyor Hollanda'da Wageningen Üniversitesi'nin yaptığı çalışma sonucunda. Önümüzdeki yıllarda aslında birçok dinleyicimize çok komik gelebilir ya da saçma gelebilir. Ancak özellikle Batı'da son yıllarda çok fazla tartışılan bir konu bu. Çünkü hızlı nüfus artışı, iklim değişikliği, kuraklık gibi birçok nedenden dolayı yakın bir gelecekte dünyada gıda konusunda ciddi sıkıntıların yaşanabileceği belirtiliyor. Zaten önümüzde bir açlık örneği var. Yoksulluk, açlık, had safhada. İşte buna önlem olarak geleceğin gıdası olarak protein açısından oldukça zengin olan ve üretimi hem daha az masraflı hem de çok kolay olan böcek ve solucanların gıda sektöründe değerlendirileceği belirtiyor ve özellikle Birleşmiş Milletler tarafından bir numaralı alternatif gıda olarak değerlendiriliyor. İşte bu açıdan yapılan bu çalışma D vitamini açısından zenginleştirilmiş solucan konusu özellikle gıda endüstrisi açısından oldukça ilgi çekici ve parlak bir haber olarak değerlendiriliyor.
Evet, ilerleyen zamanlarda etle ilgili problemler yaşanacağını, protein eksikliği ve bununla ilgili dünyada problemler olacağı hep söylenir ama yarın bir gün solucan pirzola yiyeceğimiz hiç aklımıza gelmezdi. Herhalde durum oraya gidiyor. Solucan bonfile ve solucan pirzola bizi bekliyor gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sana iyi çalışmalar, güzel, keyifli bir gün diliyoruz sevgili Yusuf. En kısa zamanda tekrar görüşmek, yeni haberlerle buluşmak dileğiyle.
Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
Hollanda'ya selamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet, güzel bir şarkı daha dinleyelim. Hemen ardından kapanış için tekrar burada buluşacağız.
Dün gece mumları yaktım. Işıkları tek tek kapattım. Bodrumda çektiğim fotoğrafı salonun duvarına astım. Geçtim oturdum karşısına. O günlere yolculuk yaptım. Aldım gitarımı elime. Sevdiğin şarkıları çaldım. Hayat bu, gelir geçer. Tadı vardır, tuzu vardır, acısı. Hayat bu, kader deriz. Şans deriz, tarih deriz, adam seçer. Hayat bu, hayat bu. Çocuksuz sevinçleri gizler. Hayat bu, ah hayat bu. Bir yanını hüzünle süsler. Hayat bu, deli dolu. Zaman zaman bağlansa da eli olur. Hayat bu, çıkmaz sokak. Yine de bulunur bir çıkış yolu. Hayat bu, hayat bu. Yüksekten akar şelaleler. Hayat bu, ah hayat bu. Yaşarken yaşanmaya değer. Hayat bu, bazen şölen. zaman zaman yanar meşaleler. Hayat bu, dönme dolap, uçan balon atlı karıncaya benzer. Hayat bu, hayat bu, çocuksuz sevinçleri gizler. Hayat bu, ah hayat bu, bir yanına hüzünler süsler. Hayat bu, hayat bu, yüksekten akar celaleler. Hayat bu, ah hayat bu, yaşarken yaşanmaya değer. Dün gece onları yaktım, ışıkları tek tek kapattım. Bodrumda çektiğim fotoğrafı salonun duvarına astım. Geçtim oturdum karşısına, o günlere yolculuk yaptım. Aldım gitarımı elime, sevdiğin şarkıları çaldım. Hayat bu.
Hayat bu. Evet, gerçekten de öyle. Ama o hayatı ne kadar iyi yaşadığımız önemli olan. Hayatın keyfine varabildiğimiz kadar yaşıyoruz çünkü. Bugün de programın sonuna geldik. Hepinize keyifli, güzel, sağlıklı bir gün diliyoruz. Eğer kaçırdıysanız programı podcastleri TürkiyeninSesiRadyosu.com'dan izleyebilirsiniz ya da Türkiye'nin Sesi Radyosu YouTube kanalı üzerinden videolarında izleme şansınız var. Haftaya yine güzel, keyifli programlarla birlikte olmak dileğiyle size güzel bir gün diliyoruz ve artık kapatıyoruz programı. Tekrar görüşene dek sağlıklı kalın, hoşça kalın.
Radyo Doktoru.